Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahumme ec'alna mimmen nezime millete nebiyyike seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve azzama hurmete ve e'azze kelimete ve hafize ahdeh ve zimmete ve nasara hizbeh ve davete ve kessere tabi'ih ve firkate ve vafa zümrete ve lem yukalif sebilehu ve sünnete. Allahümme inna nes'elukel istimsake bi sünneti ve ne'uzu bike minel inhiraf amma ca'e bih. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Kadı İyaz merhumun Eşşifa bi Tarifi Hukukül Mustafa Şifai Şerif Şerhi olarak Türkçemize tercüme edilen kitabında 3. bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı, onu yüceltme, ona karşı görevlerini yerine getirme başlığını taşıyor. Bu başlıkta önceki sohbette bazı bölümleri okumuştuk. Bugünse bir yeni başlık olarak yine aynı başlık altında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra adı anıldığında saygı gösterme, ehl-i beytine ve ashabına hürmet etme bahsi. Evet, Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayatındayken saygı gösterdiğimiz gibi elbette ki vefatından sonra da ona gerekli saygı gösterilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona nasıl saygı göstermek gerekiyorsa vefatından sonra da aynı şekilde hürmet etmek, şahsını yüceltip saygı göstermek gerekir. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Bu saygı adını anınca, hadisini ve sünnetini zikredince gösterileceği gibi bir başkasının onun adını anıp yaşama tarzından söz ettiğini, yakın çevresinden bahsettiğini, ehl-i beytini ve ashabını dile getirdiğini duyunca da gösterilecektir. Kurtubalı alim İshak İbni İbrahim Et-Tecubi şöyle demiştir. Bir mümin Peygamber Efendimizin adını andığında veya bir başkası onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ettiğinde hemen tevazu göstermeli, itaatkar ve saygılı bir tavır takınmalı, duygulanmalı, daha sakin bir hale almalıdır. Peygamber Efendimizin huzurunda olsaydı, ona karşı nasıl davranacaksa öyle davranmaya, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizden istediği şekilde ona en üstün edebi göstermeye çalışmalıdır. Böyle yapmak her müminin görevidir. Nitekim ashab-ı kiram ve tabi'in efendilerimiz ile büyük alimlerimiz hep böyle yaparlardı. Bir defasında 2. Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur ile İmam Malik Mescid-i Nebevi'de karşılıklı sohbet etmiş ve İmam Malik ona şöyle demişti. Ey müminlerin emiri, bu mescitte sakın yüksek sesle konuşma. Çünkü Allah Teala bazı kimselere bu edebi öğreterek şöyle buyurmuştu. Yani bu mescitte, Resulullah'ın mescidinde yüksek sesle konuşmamak gerektiğini öğreterek Allah Teala bizzat vahiy ile şöyle buyurmuştu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona da bağırmayın. Yoksa yaptığınız iyilikler mahvolur gider de farkına bile varmazsınız. Hucurat suresinin 3. ayeti kerimesi. Sonra İmam Malik sözüne şöyle devam etti. Allah Teala bu edebe uyan bazı kimseleri de şöyle övmüştü. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince işte onlar kalplerini Allah'ın takvaya erişmeleri için samimi kıldığı kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İmam sözüne devamla da dedi ki, Cenab-ı Hak bazı kimseleri ise şöyle yermiştir. Sana evinin dışından seslenenlerin çoğu yaptıkları kabalığı anlamayan kimselerdir. Dört mezhep imamından İmam Malik rahmetullahi aleyh bize hatırlatıyor ki Resul-i Ekrem'e hayatında nasıl saygı gösteriliyorsa vefatından sonra da öylece davranılmalıdır. Halife Mansur bu öğütlerden dolayı memnun oldu ve İmam Malik'e "Ey Ebu Abdullah, Resulullah'ı ziyaret ettikten sonra kıbleye dönerek mi dua edeyim yoksa Resulullah'a dönerek mi dua edeyim?" diye sordu. O da şu cevabı verdi. Kıyamet günü hem sana hem baban Adem Aleyhisselam'a şefaat edecek olan Resul-i Ekrem'den yüzünü niye çevirecekmişsin ki? Hayır, yüzünü ona dön, şefaatini niyaz et ki Cenab-ı Mevla da onun şefaatini kabul edip seni bağışlasın. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar nefislerine zulmedince hemen sana gelip Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi, sen de Allah'ın Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, onlar Allah'ın tevbeleri çok kabul edici, çok merhametli olduğunu mutlaka görürlerdi. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesi. Tabii burada İmam Malik Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, yani kabir ziyaretinde ona bakarak dua edilmeye devam edilebileceğini hatırlatıyor. Tabii ancak bugünkü uygulamada genelde Mescid-i Nebevi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda adeta bekçilik görevini yapan oradaki zatlar daha çok aman diyorlar kıbleye doğru dön, duanı orada yap diye de ifade ediyorlar. Ama İmam Malik rahmetullahi aleyhin bu görüşü de asla ve asla bir kenara bırakılabilecek bir görüş değil. Ancak belki orada bir tartışmaya vesile olmamak için yine duamızı kıbleye dönerek yapmak daha da belki bugünün şartları muvacihesinde olabilir ama gönüllerimiz asla ve asla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru dönmekten ayrılmamalıdır. Ellerimiz yüzümüz bir başka yöne dönse de kıbleye gönlümüz daima Allah Resulüne doğru açık ve yönelmiş olmalı. İmam Malik şöyle devam ediyor. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar nefislerine zulmedince hemen sana gelip Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi, sen de Allah'ın Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, onlar Allah'ın tevbeleri çok kabul edici, çok merhametli olduğunu mutlaka görürlerdi. Yanlarında onun adı anılınca ne yaparlardı? Yine İmam Malik'e tabi'in alimlerinden Eyüp Es-Sahtiyani'nin nasıl biri olduğu sorulduğu zaman şunları söyledi İmam Malik Hazretleri. Size kendilerinden hadis rivayet ettiğim hocalarımın en faziletlisi odur. Yani Ebu Eyyub Es-Sahtiyani'dir. Eyyub Es-Sahtiyani iki defa hac etmiştir. Ben onun halini, tavrını dikkatle incelemekle beraber kendisinden hadis rivayet etmezdim. Fakat kendisinin yanında Peygamber Efendimiz anıldığında Allah'ın elçisine duyduğu hasret sebebiyle onun ne kadar çok ağladığını görünce kendisine acıdım. Bundan sonra onun bu örnek hali Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmeti sebebiyle kendisinden hadis yazıp öğrenmeye başladım. İmam Malik'in talebesi Mus'ab İbni Abdillah da şöyle demiştir. İmam Malik'in yanında Peygamber Efendimiz'in adı anılınca rengi atar, adeta beli bükülürdü. Talebeleri ve yanında bulunanlar onun sağlığından endişe edip üzülürdü. Bir gün ona bu halinden söz ettiklerinde, şayet siz benim hallerine tanık olduğum büyüklerimin halini görseydiniz, benim halimi de asla yadırgamazdınız. Ve İmam Malik yine sözüne şöyle devam etti. Tabi'in alimlerinden Muhammed İbnül Münkedir'i görürdüm. O Kurra'nın efendisiydi. Ona bir hadis sorulduğunda mutlaka ağlamaya başlardı. Öyle ağlardı ki onun haline acırdık. Ben tabi'in alimlerinden Cafer-i Sadık'ı da gördüm. Altun silsile Muhammed Kasım'dan sonra Cafer-i Sadık Hazretleri ile devam ediyor bildiğimiz gibi. Bu Cafer-i Sadık şaka yapmaktan hoşlanan, yüzünden tebessüm eksik olmayan bir insandı. Ancak yanında Resul-i Ekrem Efendimiz'den söz edilince yüzü hemen sararıverirdi. Ben onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den abdestsiz bir hadis rivayet ettiğini de hiç görmedim. Epeyce bir süre onun ziyaretine gidip geldim. Kendisini mutlaka ya namaz kılarken, ya sükut ve tefekkür ederken veya Kur'an-ı Kerim okurken gördüm. Kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmazdı. O, aziz ve celil olan Allah Teala'dan gerektiği şekilde korkan alim ve abidlerden biriydi. Evet, Cafer-i Sadık Hazretleri Altun Silsile'nin de Kasım bin Muhammed'den sonra devam eden büyük zatı, ondan sonra da günümüze kadar Cafer-i Sadık'tan bu silsile devam etmiş oluyor. Demek ki burada Cafer-i Sadık Hazretleri hakkında da çok kısa bir bilgi vermiş, çok cami bir bilgi vermiş. Kendisi ya namaz kılarken görünüyor, ya sükut ve tefekkür ederken görülüyor veya Kur'an-ı Kerim okurken görülüyor ki tasavvufunda gerçekten manevi terbiyenin de tezkiye yolunun da en önemli meşguliyetleri bunlardır. Namaz kılmaktır, sükut ve tefekkür etmektir veya Kur'an-ı Kerim okumaktır. İnsanlara Allah için hizmet etmektir. Yine tabi'in neslinden Hazreti Ebu Bekir'in torunlarından olan Abdurrahman İbn-i Kasım Resul-i Ekrem'i andığı zaman ona duyduğu üstün saygıdan dolayı yüzünde bir damla kan kalmamış gibi rengi atar, adeta ağzı dili kurur, konuşamaz olurdu. İmam Malik tabi şunu da ilave ediyor. Tabi'in büyüklerinden Amir İbni Abdillah İbni Zübeyri de ziyaret ederdim. Yanında Peygamber Efendimizin adı anılınca gözyaşları tükenene kadar ağlardı. Yine tabi'in muhaddislerinden İbni Şihab Ez-Zühri'yi de gördüm. Kendisiyle teklifsizce konuşulan hoş sohbet bir insandı. Ama yanında Peygamber Efendimiz'den söz açılınca o kadar değişirdi ki artık ne sen onu tanırdın ne de o seni. Yine tabi'in neslinin abid ve müştehitlerinden olan Saffab ibn-i Sümeyye de ona da gider gelirdim. Yanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılınca ağlamaya başlardı. O kadar çok ağlardı ki İnsanlar onun bu halinden bakıp usanır, yanından kalkıp giderlerdi. Ve tabi'in müfessirlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi ise bir hadis-i şerif duyunca ağlayıp inlemeye başlardı. Evet, İmam Malik rahmetullahi aleyh gerçekten bütün bunları anlatıyor. Malik İbni Enes'ten hadis öğrenmek isteyen talebelerin sayısı çoğalınca ona okuduğun hadisleri seni dinleyenlere ulaştıracak bir müstemli edinsen iyi olur dediler. Müstemliği neydi aziz dinleyenlerim? Hadis rivayet eden hocanın etrafında çok sayıda talebe bulunması halinde onun söylediklerini uzaktakilere yüksek sesle nakleden kimselere müstemli denir. Malik İbni Enes'e de etrafında bu kadar hadis dinleyen insanlar oluyor. Sen de acaba o sözü başkalarına ulaştıracak bir ara insan olsa olmaz mı dediler. İmam Malik onlara şunu söyledi. Allah Teala, ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin buyurmuşken bu nasıl olur? Peygamber aleyhisselama sağlığında nasıl saygı göstermek gerekiyorsa vefatından sonra da aynı saygı gösterilmelidir. Yine tabi'in alimlerinden Muhammed İbni Sirin yüzünden tebessüm eksik olmayan biriydi. Ancak yanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi anılınca kendinden geçercesine onun sözünün cazibesine kapılırlardı. Tebe-i tabi'in neslinden fakih ve muhaddis Abdurrahman İbni Mehdi Peygamber Efendimiz'in hadisini okuduğu zaman yanındakilere sükut etmelerini tavsiye ederek ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ayetini okur ve bu ayeti Resulullah konuşurken onu nasıl susup dinlemek gerekirse hadisi okunurken de aynı şekilde susup dinlemek gerekir diye açıklarlardı. Tabii aziz dinleyenlerim, önceki sohbetlerimizde de paylaştığımız şekilde burada gerçekten bir tarihi şehadet var. Sahabe-i kiram, sahabeden sonra gelen tabi'in neslimiz insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle nasıl bir ilgi kuruyorlar? Hayatta nasıl ilgi kurmuşlardı sahabeler onunla? Vefatından sonra nasıl bir ilişki kurmuşlardı? Bu tarihi şahitliklerle bizlere kadar gelmiş. Dolayısıyla da bugün zaman zaman Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi adeta Kur'an'ın dışına çıkarak, İslam'ın dışına çıkararak İslam'ı anlamaya çalışanların elbette ki bu davranışlarında en azından Allah Resulü sevgili Peygamberimize karşı bir sui edep vardır. Elbette ki Hazreti Mevlana'nın tabiriyle aklım diyor ruhuma sordu, ruhum da dedi ki diyor din baştan sona edepten ibarettir. Dolayısıyla Allah Teala muhtelif ayet-i kerimelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı nasıl davranmamız gerektiğini bizlere çok açık bir şekilde beyan ediyor. Bizler onun ümmeti olarak, ona inanmış müminler olarak hem getirmiş olduğu şeriat-ı garra-i Ahmediye'ye hem de onun aziz hayatına hem de ondan bize ulaşan her söze büyük bir teslimiyetle, edeple yaklaşalım ki ahirette de onunla beraber olmak için Rabbimize lütuflarda ve keremlerde bulunsun aziz dinleyenlerim.